İki yeşil susamuru, Buket Uzuner.
Ayrım 29.
Hiç İskandinav tanımadım ben, dedi Niusu. Ah, dedi NG gülerek. İyi yürekli, çekingen, iri yarı Viking kalıntılarıdır. Soğuk ve karanlık yüzyılların dondurduğu yüreklerini alkolle yıkarlar ama bunun pek işe yaramadığını da en çok kendileri bilirler. Teoman'a döndü sonra. Jean Garbarek yok ama Edward Grieg var. Pergin'de ne dersin? Kalkıp salonun bir ucuna yerleştirilmiş bir pikaba Edward Grieg plağı koymak için yanlarından uzaklaştı. Onun uzaklaştığını fırsat bilen Teoman cebinden bir kağıt parçası çıkarttı telaşla. Kopya çeken küçük öğrencilerin heyecanıyla acele bir şeyler yazdı kağıda ve Nisu'ya uzattı hınzırca. Hiç İskandinav tanımamış ama Türkiye'li bir susamuru tanıyor işte. Kim? Arkası hala onlara dönük Greg'in pikabını yerleştiren NG sordu. Kim? Nil, dedi Teoman. Nisu Baran, diye düzeltti. Yüzündeki o tuhaf çocuksu ifadeyi soyunmadan. Onu çocukken tanımaktan hoşlanmayacağına karar verdi Nisu. Ne babasının, ne de Selen'in, ne de Mike'ın çocukluğunu biliyordu. Hayır, dedi NG. Susamuru olan kim? Tabii ki ben, dedi Teoman. Bunu ikisi arasında bir aşk oyunu olarak değerlendirdi NG, sustu. Pergünt başladı. Üçü de bütün kulaklarıyla Grieg'i dinlediler. Şaraplarını içtiler. Cebindeki kağıtta ne yazılı olduğunu müthiş merak eden Nisu, bu çocuksu entrikanın içinde olmaktan tuhaf bir zevk aldığını duyumsadı. Cem'i düşündü birden. Çocukken onunla oynadıkları oyunlar ve yalnız ikisi arasında kalan çocuksu sırlar. Cem burnunda tüttü. Hayret, dedi Teoman'a. Cem'i özledim aniden. Sesinde sevinçli bir şaşkınlık vardı. Teoman'ın getirdiği kitapları imzalayan NG başını kaldırmadan sordu. Cem de bir susamuru mu? Hayır, şimdilik bir tek ben susamuruyum, diye içini çekti Teoman. Yeşil, diye ekledi Nisu gülerek. Yeşil susamuru, çevreci bir grubun sembolü falan olmalı, diye mırıldandı NG kitap imzalamayı sürdürerek. Üye olmak için ille de aşık olmak şart mı? Teoman Nisu'ya çabucak göz kırptı. Elbette efendim, yeşile sevdalanmak şart. Anlamıştım, dedi NG. Bir saat sonra artık eve dönmek için izin istediler. Onları yolcu etmek için kapıya çıkan NG, Teoman, dedi. Hala gülümseyen Teoman NG'ye döndü. Buyurun efendim. Seni bu gece davet etmemin sizi, diye düzeltti. En önemli nedeni sana bir şey söylemekti. Tıpkı kapıyı açtığındaki gibi ciddi, soğuk, mesafeli bir kadındı şimdi NG. Annenin mektupları. Onların tümünü yaktım, Teoman. Neden kedi seven bir insan olduğumu biliyorum da, kedisiz ve sevgisiz getiriyorum yaşadığım günlerin yaprak döken sonunu. Cebindeki kağıdı tekrar katlayıp sakladı Nisu. Kedi alacaklardı. Üç renkli dişi bir kedi yavrusu. Adını Greg koyarız, dedi belli belirsiz bir neşeyle. Theo, iyi misin sen? Hayır, berbat görünüyordu. Baca gibi tüterek sigara içiyordu. Annemin mektuplarını yakmış, dedi inleyerek. Nasıl yapar bunu? Hakkı var mıydı bunu yapmaya? Ama mektuplar onundu, diye düşündü Nisu. Sustu yine de. Ona kızıyorum Nil, çok kızıyorum. Çabuk sevenler, çabucak kanı ısınanlar böyledir. Çabucak da bırakırlar. Ama, dedi, ama o mektupları okuyan ve bilen tek kişi yine de o. Sesinde hoşgörüye davet eden bir yumuşaklık, sonradan şekerlendirilmiş bir tatlılık vardı. Ben annemin el yazısını görerek okuyacaktım. Dokunacaktım o sayfalara, koklayacaktım kağıtları. Ben annemle buluşacaktım o mektuplarda. Haksızlık bu, haksızlık Neil. Bir insana asla ulaşılamayacak anlar vardır. Kim olduğunu, neyiniz, nasıl biri olduğu hiç önemli değildir. Gidilen bütün yolları, girilen bütün kapıları, görünen bütün perdeleri kapalıdır. Kimse açamaz. Onu yalnız bıraktı Nisu. En çok yalnız kalan kendisiydi. Alo Nil, sen misin? Ne yapıyorsun bilmiyorum ama bırak ve bana gel. Lütfen hemen şimdi. Ne var Theo, ne oldu Allah aşkına? Sorma, atla gel. Ne olur Nil. Sesi çok mutsuz, kederli, ağlamaklıydı. Onu yarım saat sonra parti lokalinde buldu Nil. Sabahın onunda rakı içiyor, baca gibi tütüyordu. Oysa geceleri içerdi ancak. Nilsu'yu görünce omuzları çöktü, inleyerek konuştu. Cemal Süreyya öldü Nil. Çok üzüldü Nilsu. Ne zaman, nasıl? Teoman önüne onun şiirlerini dizmiş, yas tutmak için biraz şiir, biraz rakı törenine başlamıştı bile. Oku Nil, gazetede ölüm haberiyle yayınlanmış son şiirini uzattı önüne. Ölüyorum Tanrım, bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür, biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir, üstü kalsın. Aslında hiç de samimi bir dostu olmayan bir şairin ölümüyle yıkılışındaki içtenlik, bu ölümün acısına tuhaf bir tat katmıştı Nilsu'nun yüreğinde. Geçenlerde Beckett'e üzülmüştü günlerce. Bunu böyle yaşıyor o. Ne kimseye gösteriş olsun diye, ne birisi etkilensin diye. Nasıl da içtenlikle seviyor yaşamı ve güzellikleri. Hastaydı ama sanki ölüme kafa tutuyordu Nil. Bu da bir intihar şekli sayılmaz mı? Sesindeki teselliye açık kapılar vardı. Birinden içeri daldı Nilsu. Gel dedi elini tutup. Gel gidelim, dolaşalım biraz Theo. Küçük bir oğlan çocuğu gibi itaatkar, beceriksiz kalktı masadan Teoman, çıktılar. Gün boyu aylaklık ettiler. Okulu kırmış çocuklar gibi dolaştılar avare avare. Vapura bindiler. Hiç üst üste yemedikleri kos helva, kokoreç, midye yediler. Havuç, portakal, nar suyu üstüne salep içtiler. Soğukta üşüdüler. Onun yeri önemliydi Nil, diyordu Teoman. Zeki, ince ve hınzırdı o. Sır verir gibi yaklaştı. Annemin ölümünden sonra yazdığım birkaç şiiri yolladığımda bana mektup yazıp şiirlerimi desteklemiş ve beni muzur bulmuştu. Gözleri doldu yeniden. Teoman'ın şiir yazdığını ilk kez duyuyordu Nilsu. Şimdi tek şahidim de yok oldu Nil. Biraz hayal kırıklığına uğramıştı Nilsu. Düzeltmek için debelendi öbürü. Yani iyi şiir yazdığımı düşünen iyi bir şair öldü. Boş ver diye teselli etti kendini Nilsu. Onun bu büyük bencilliğine karşın yine de özel olduğu yanları var. Daha önce hiç gitmedikleri, berbat görünüşlü bir Beyoğlu meyhanesinde buldular kendilerini. Çok üşümüşlerdi. İçeride başka kadın yoktu. Sonra başka kadınlar da geldiler. Gelenler ucuz fahişelerdi. Hem mezeler hem insanlar 10. sınıf burada dedi Teoman bağırarak. Canı hır çıkartmak istiyordu besbelli. Kimse ciddiye almadı Teoman'ı. İyice sarhoş oldu. İnsan annesi için şiir yazmalı, hiç değilse hayatında bir kez diye söyleniyordu. Sesi ağlayan bir insan sesi, yüzü gülmeye hazır bir başka insan yüzüydü. Şu şiirleri dedi Nilsu, onları bana da okutur musun? Dalga mı geçiyorsun Nil? Anlattım ya. Neyi anlattın? Sen sarhoşsun kızım, söylenenleri kavrayamıyorsun artık. Güldü Nilsu, evet galiba kendisi de sarhoş oluyordu. Kendi sınırlarına dayandıklarında bir taksiye atlayıp eve doğru yollandılar. Sınıra varmadan iki kez kusmuş, birbirlerine bulaşmış şiirler geveleyip mutsuzluk çığlıklarıyla gökyüzünü yırtmıştı Teoman. Onu daha önce hiç böyle darmadağınık görmeyen Nilsu, yapabileceği tek şeyin onu toparlayıp uyutmak olduğuna karar verdi. Güçlükle eve girebildiklerinde soyunup yatağa uzanmasına yardım etti. Uyuyana dek başında bekledi Nilsu. Uzun sürmedi. Ertesi sabah uyandıklarında ikisi de hastaydı. Yiyip içtikleri her şey onlara ihanet etmiş, biraz da üşütmüşlerdi. Teoman hastalandığı için evde kalacağına adeta sevinirken, Nilsu neredeyse sürüklenerek işe gitmeye hazırlanıyordu. Acı kahvelerini üst üste içip inler gibi konuştular. Tam evden çıkarken döndü ve sordu Nilsu. Kuzum Theo, şu şiirler, hani annen için yazdıkların, bana da okutur musun? Ne laf anlamaz kızsın sen, diye homurdandı Teoman. Dün de söyledim ya, o şiirlerin tümünü Cemal Süreyya'ya yollamıştım ve başka kopyaları yoktu. Mektup bir hayat biçimidir demişti. 21. yüzyılda mektup yazmak yaşantımızdan tamamen çekip gidecek. Kimsenin mektuplara ayıracak vakti kalmadı. Fakslar, telefonlar, modemler henüz e-posta girmemişti yaşamlara. Bir de kartpostallar var. Arkalarına bir iki satır çiziktirilmiş renkli kartpostallar. Yalan mı? Yeni tanıştıklarında uzun uzun mektup üzerine konuşan, heyecanla mektuplaşmayı savunan Teoman'ın adına hemen hemen hiç mektup gelmeyişini ilginç buluyordu Nyusu. Dergi, kitap ve broşür dışında Teoman'a postadan gelen zarflarda makbuz ya da resmi yazılar oluyordu. Belki de saklı tuttuğu bir posta kutusu vardı. Belki atölye veya parti adresine gelen mektupları eve getirmiyordu. Eski bir sevgilisi kim bilir, siyasi arkadaşları falan. Birileri vardı elbet, yazışıp mektuplaştı. Oysa Selen'le yazışmasını, uzun uzun mektuplaşmalarını sevgiyle destekliyor, iki kadının içten bir yazılı dostluğu sürdürmelerinden heyecanlanıyordu. Peki neden pratikte ilgisizdi mektuplaşmaya? Sana bir mektup var Nesu. Elinde yeşil bir zarf, yüzünde tuhaf, biraz alaycı bir gülüşle odasına giren Hakan, ona İstanbul'dan postalanmış bir mektup uzattığında, telepatinin gücüne bir kez daha inanan Nisu çabucak toparlandı ve zarfı aldı. Yeşil zarfın üzeri çocuksu denilebilecek çiçeklerle süslenmişti ama yine de el yazısının Teoman'a ait olduğu belliydi. Gülümsedi Nisu. Sevgililerin üzerine kuma mı getiriyorsun artık? Hakan'ın sesindeki sitemli iğnelerden incindi Nisu. Biz seninle yalnızca iş ortağıyız Hakan dedi. Sesi öyle sert ve katıydı ki kendisi bile irkildi. Teslim olur gibi ellerini havaya kaldırdı Hakan. Şaka yapmıştım Nisu, şakaydı dedi. Bir kolunu uzatıp Nisu'nun sırtını sıvazladı dostça. Teoman'ı bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Sevindim. İnan ki çok sevindim. En çok senin için. Odadan çıkarken döndü. Biraz alınmış bir sesle ekledi. Biz yalnızca proje ortağı değiliz. Arkadaşız. Aynı zamanda ben öyle sanıyorum. Ayrı ayrı aynı konkura hazırlandıklarını Teoman ve Nergis'ten öğrendiklerinde yine iki kardeşin teşvikiyle aynı konkura birlikte katılmaya karar vermişlerdi. Nisu akşamları kendi işinden çıkınca Hakan'ın bürosuna gidiyor, birlikte çalışıyorlardı. Mesafeli ve dostça tutumunu son derece iyi ayarlayan Hakan, Nergis'le birlikte yaşamaya başlayalı beri daha ağır, daha yetişkin bir tavır edinmişti. Belki ikisinin de yeni ilişkilerinde olgunlaşmasının etkisiyle adını koymadan sürekli birlikte çalışmak nasıl olur diye düşündürüyordu onları. İkisi de bunu belli etmediklerini sansalar da bürodakiler ve evdekiler çoktan hissetmişlerdi. Gidip Hakan'dan özür dilemeliyim diye düşündü Nisu ama yeşil zarfa takıldı gözü. Aynı kentte yaşayan, aynı evi paylaştığı sevgilisi ona mektup yolluyordu. Olacak şey mi diye güldü. Olur, Teo'dan beklenir dedi gururlu bir sevinçle. Zarfı açarken heyecanlandı. Çiçeklerle kenar süsü yapılmış yeşil bir kağıt çıkmıştı karşısına. Nil, insan sevdiği kadınlara şiir yazmalı. Annem için yazdıklarım yok artık ama sana bir şairin karısı için yazdığı şiiri yollamaya karar verdim. Okur musun? Seni sonsuz biçimde buldum, o biçimi almıştın. Sandviçlerle, kötü şehirle, terle baş başa kalmıştın. Yürüdü üstüne herkesin neonu, herkesin babaannesi, herkesin en eski kökü, en eski hanesi. Yeşili bozup suya çevirdin. Akşamı sonsuz uzattın. Ne buldunsa o akşama uygun, ne buldunsa ona kattın. Sen bir atmacanın en uzun çığlığısın, her türlü gökte. Göğü büyüttün, otobüsleri aldın, şehirleri ufalttın. Seversin diye söylerim her şeyi. Sana uygun olsun, çünkü her şeyin birbirine uygununu sen bulursun. Gel, ellerini ver, en güzel ellerini öyle. Ruhum, ateş yüreğim, kokum, birlikte öyle. Ben sana böyle şiirler yazamam belki ama okurum. Nil, evlenip çoluk çocuğa karışalım mı kız? Nisan 10, 1990 İstanbul. Sevgili Selen, sana bundan sonra bir daha mektup yazmayacağımı hissediyorum. Seni sevmediğim, senden bıktığım için değil. Keşke seni sevdiğim kadar kendimi sevebilseydim. Ama yapamıyorum. Her şeyi başarabilen ben kendimi sevmeyi beceremiyorum. Yaşantımın bir haritasını çıkartıp önüme koyduğumda bütün yanlışları anneme, babama, babamın sevgilisine, kendi ilk ve son sevgilime yüklemenin bir yetersizlik belirtisi olduğuna karar veriyorum. Annesi ve babası boşanıp ayrı ayrı evlenen, ilk sevgilisi intihar eden milyonlarca insan olduğunu düşünüyorum. Ama bunun gölgesinde hastalıklı ve solgun yaşamanın bunca yaygın olduğunu sanmıyorum. Üstelik benim durumumdaki herkesin bencilliğin şanslı olduğunu da inanmıyorum. Babamın, senin, Mike'ın bana öğrettikleriniz, şimdi de Theo'nun usanmadan beni iyileştirmeye çalışması beni bir bakıma asla ödeyemeyeceğim büyük borçlar altında bıraktı, bırakıyor, bırakacak. Boğuluyorum.
Ayrım sonu.